Çınaraltı. Değerli dinleyiciler, hepinize merhaba. Sizleri TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından selamlıyoruz. Bir haftalık bir aradan sonra yeni bir Çınaraltı programında sizlerle beraberiz. Değerli dinleyiciler, 11. asırda Haçlı ordularının Kudüs'e yaptıkları akınlar neticesinde hasta ve yaralıları tedavi etmek üzere merhametli tacirler tarafından bir hayır cemiyeti kurulmuştu. Bu hayır cemiyeti olarak meydana gelen teşekkül sonradan bir manastıra, daha sonra silahlı bir tarikat hüviyetine büründü. 1292 yılında Kudüs'ten Kıbrıs'a kovulan bu tarikat erbabı, buna Hospitalia denir. Buradan Rodos'a atladılar. Rodos'tan da atıldıktan sonra Malta'ya yerleştiler. 7-8 göbeğe kadar asalete sahip şövalyeler, rahipler ve temiz ailelerin evlatları olmalarına rağmen fakirlikleri dolayısıyla aşağı tabakalardan sayılanlardan mürekkep olmak üzere 3 sınıftı. Bunlar Türkleri bir düşman saymaya yemin etmişlerdi. Ve denizde devamlı Türk donanmasına, Osmanlı donanmasına pusu kurmayı adet haline getirmişlerdi. Kanuni Sultan Süleyman bunların bu yaptıklarından dolayı gazaba geldi. Ve bu eşek arılarını tıkıldıkları Malta kovanından çıkartmaya ahdetti. Son zamanlarda büsbütün azmışlardı. Hac yolunu da ticaret yollarını vuruyorlardı. Osmanlı gemilerini zapt ediyorlardı. Kanuni Sultan Süleyman'ın pek sevdiği yegane kızı Mihrimah Sultan'ın süt annesi ve birçok hacılarla beraber İskenderiye Bey'i Malta şövalyelerinin eline düşmüştü. Malta adası Müslüman esirlerle dolmuştu. Son olarak Bayram Reis'in kumandasında 20 toplu bir tekne yolda şövalyelerin hücumuna uğramıştı. Hamulesi 60 bin duka altını kıymetinde şarkın en kıymetli metalarını mal mübadelesi için Napoli'ye götüren bir gemiydi bu. Zapt edilmiş Malta şövalyelerinin eline geçmişti. Sarayın en nüfuzlu harem ağalarından birine aitti bu tekne. İçinde gırtlaklarına kadar silahlı 200'den fazla Yeniçeri'nin yarısı şehit edildi. Geri kalanları da esir oldular. İşte bu Kanuni Sultan Süleyman için bardağı taşıran bir damla oldu. Hemen divan toplantısı yapıldı. Gümüş kesesinden çıkardığı iki mektubu vezirine uzattı. Oku diye yüksek sesle gürledi. Divanda Vezir-i Azam, diğer vezirler, Kaptanı Derya Piyale Paşa, nihayet Malta seferinin uğursuz akıbetini hazırlayacak olan Mustafa Paşa bulunuyordu. Vezirine uzattığı mektuplar, Malta'da esir bulunan İskenderiye Bey'i ile reisleri tarafından gönderilmişti. Malta'da gördükleri işkenceleri tasvir ediyorlardı ve bu zalim şövalyelere haddilerini bildirmesini ve kendilerini halas etmesini Kanuni Sultan Süleyman'la rica ediyorlardı. Mektuplar okunduktan sonra Kanuni Sultan Süleyman konuştu. 1522 senesine dönerek Saint-Jean şövalyelerini Rodos'tan nasıl attıklarından bahsetti. Şövalyelerin hayatlarını bağışlaması için tarikatın reisi William Delisle adamın yalvarışını, korsanlık yapmayacakları hakkındaki yeminini anlattı. Konuşmasını sözünde durmayan bu dinsiz tarikatı arzın satından, yeryüzünden yok etmeye azmettim diyerek bitirdi. Hemen orada Malta'ya gidecek deniz kuvvetlerinin başına Kaptan-ı Derya Piyale Paşa'yı memur etti. Kara kuvvetlerine de bu işe kendisini tayin etmesi için ricada bulunan Mustafa Paşa'yı serdar yaptı. ...1565 senesi Mart ayının 22. günü Kanuni Sultan Süleyman Yalı Köşkü'nün penceresine oturmuş, yalı boylarını yalayarak geçit resmi yapan donanmayı seyrediyordu. Donanma deniz üzerinde gülle sektirerek padişahı selamlıyor. Son gemisi de geçtikten sonra Kanuni Sultan Süleyman kaptanı Derya'yı çağırdı. Ona Navarin'de açılmak üzere Malta seferinin emrini ihtiva eden ağzı mühürlü bir kese verdi. Mustafa Paşa'ya da serasker sancağı ve kılıcı teslim etti. Turgut Paşa dedi, yani Turgut Reis, Malta adasının her ahvaline vakıftır ve onun şuuru ziyadedir. Metris yerlerini ve muhasaranın kolayını o bilir. Bunu söyledi. Şehadet parmağını sallayarak zinhar onun reyine muhalefet etmeyin dedi. Kanuni Sultan Süleyman Turgut Reis'e hüküm ki diye başlayan bir iradesinde de Turgut Reis'i met ederek kara ve deniz kumandanlarının Turgut Reis'in sözünden dışarı çıkmayacaklarını ona da bildirmişti. 30 bin mevcutluğu bir orduyu taşıyan 181 parçadan mürekkep Osmanlı donanması 1565 yılının 18 Mayıs günü Malta Adası'nın önüne vardı. Marsa Şolok limanına girilerek bir meşveret meclisi kuruldu. Turgut Reis henüz gelmemişti. Malta hakkında bilgi sahibi reislerle Piyale Paşa tam mevcut ile şehre yüklenilmesini, şehri zapt ettikten sonra kalelere hücum edilmesini teklif ettiler. Serdar Mustafa Paşa bu fikri kabul etmedi. Gayet sarp kayaların üzerine oturtulmuş olan Sen Elmo Kalesi'ne hücum edilmesinin muvafık olacağını söyledi. Piyale Paşa böyle bir çıkmaz yola sapılmasını uygun görmedi. Padişahın emri çerçevesinde Turgut Reis'in gelmesini beklemeyi teklif etti. Mustafa Paşa cesur, atak bir kumandandı. Böyle kalenin önüne kadar gelip de askerleriyle beklemek ona çok ağır geliyordu. Bundan dolayı Mustafa Paşa dediğini yaptı. Askerin bir kısmını orta limana dökerek Sen Elmo Kalesi'ne hücuma geçti. Muhasaranın 7. gününe rastlayan Haziran ayının 2'sinde uzaktan direklerinde kırmızı beyaz zemin üzerine mavi hilal işlemeli bayraklar dalgalanan 12 kadırga göründü. Denizlerin sultanı, Leventlerin serdarı Turgut Reis geliyordu. Bu haber Saint-Jean şövalyeleri arasında seda süratiyle dolaştı. Korkunç dragut geliyor teranesi şövalyelerde derman bırakmadı. Trablusgarp Beylerbeyi Turgut Reis veya Turgut Paşa Haziran'ın 3. pazartesi günü mahiyetindeki 3000 askerle adaya çıktı. korkusuz adam ordugahını St. Margaret Manastırı'nın bulunduğu tepeye, St. Michel Kalesi'nden 600 kadem mesafeye kurdu. Turgut Mustafa Paşa ile Piyale Paşa hemen Turgut Reis'i ziyarete geldiler. Fakat Turgut Reis vaziyeti hiç beğenmemişti. Serdar'ı düşmüş olduğu hatadan kurtarmak için geç kaldığını esef ederek düşündüğünü apaçık söyledi. İşe ters taraftan başlanmış. Sen Elmo Burcu'nun zaptından ne fayda hasıl olur? 10 pare sen Elmo Burcu alsanız esas Malta şehri zapt edilmedikten sonra hiçbir kıymet ifade etmez dedi. Böylece Mustafa Paşa'nın düştüğü hatayı anlatmış oldu. İfade etmiş oldu. Sonra kendi görüşünü söyledi. Ben olsam sen Elmo Kalesi'ne hücum etmezdim. İlk olarak Vieville kasabasına, oradan da esas Malta şehrine yürürdüm. Çünkü sen Elmo ile sen Michel kaleleri şehirden yardım alamayınca müdafaalarını idameye muktedir olamazlar. Eğer şehir zapt edilirse bu kaleler kendilerinden, kendiliğinden teslim olurlar. Buna mahkumdurlar. Fakat iş işten geçmiş. Yapılmış olan hatayı ancak göstereceğimiz cesaretle telafi etmeye çalışacağız dedi. Denizde rakipsiz olduğu kadar karada da Şalke'nin meşhur generallerini yenecek derecede kudretli olduğu düşmanlar tarafından itiraf edilmektedir Turgut Reis'in. Hatta Mustafa Paşa Turgut Reis'in sesini çıkarmadan dinledi. Ne kendi fikrini müdafaa etti ne de Turgut Reis'in söylediklerine karşı çıktı. Osmanlı ordusu toprak sürerek Sen Elmo Kalesi'ne kadar yaklaşmışlardı. Fakat kalenin etrafındaki hendeğin doldurulamayacak derecede derin ve geniş olduğunu görerek çaresizlik içinde kaldılar. Turgut Reis imdada yetişti. Hemen seçtiği münasip bir mevkiye iki top yerleştirdi. Kalenin temeline yakın muayyen noktaları dövmeye başladı. Bir müddet sonra dövülen yerlerden gedik açıldı. Turgut Reis'in bundan ne fayda sağlayacağını hiç kimse anlamamıştı. O hemen bir kısım kadırgaların serenlerini soyarak 10 tanesini getirtti. Akıllara hayret veren manevralarla bu serenleri bir uçları hendeğin başında kalmak, diğer uçları kalenin açılan gediğine sürülmek üzere yerleştirdi. Böylece yan yana bağlanmış 10 direkten Avrupa tarihlerine adı Dragut Bridge, yani Turgut'un köprüsü diye geçen bir köprü meydana getirdi. Osmanlı ordusu bu köprüden hücuma geçerek bir kısmı açılan gediklerden girmeye, bir kısmı da sırtlarındaki merdivenleri dayayarak kalenin siperlerine tırmanmaya koyuldular. Fakat civardaki St. Ange Kalesi'nden yardım geldiğini gören Turgut Reis, St. Elmo Kalesi'nin tam muhasaraya alınmamış olduğunu anlayarak hemen mühendislerini yanına aldı. Kaleden yağan ateş yağmuru altında etrafı dolaşarak tabiye edilmesi icap eden topların yerlerini markaladı ve topları yerleştirdi. Böylece St. Elmo'yu kıskıvrak muhasaraya aldı. Turgut Reis'e göre artık bu kalenin teslimi bir an meselesiydi. Kale düştükten sonra sıra St. Ange Hisarı'na gelecekti. Turgut Reis bu hisara karşı yapılacak istihkamın mevkini de tespit etti. Adamlarını üşüştürerek faaliyete girişti. St. Ange Kalesi başına geleceği anlayarak topların tabyasına mani olmak üzere ateş püskürüyordu. Fakat Turgut Reis daha başlangıçta bir çıkmaza sokulmuş olan muhasarayı muvaffakiyete götürmek azmiyle etrafına yağan ölüm gülleleri arasında pervasızca dolaşıyordu. Topların bir an evvel tabiyesi için istihkamın inşaatına nezaret ediyordu. St. Ange Hisarı'ndan savrulan gülleler vızlayarak Turgut Reis'in kulakları dibinden geçiyordu. Günlerdir Turgut Reis'in etrafında dolaştığı halde onun yanına sokulmayan ecel nihayet zamanını buldu. Kazılan istihkamın içine düşen bir gülle buradaki iri bir kayayı can alıcı parçalar halinde havaya fırlattı. Bu kaya parçasından bir tanesi de Turgut Reis'in başına çarptı. Bir anda ağzından, burnundan, kulaklarından kan boşalmaya başladı. Bu müthiş sadme Turgut Reis'i olduğu yere yıktı. Aradan 5 gün geçmişti. Yatağında, çadırındaki yatağında sırt üstü yatmış olan Turgut Reis ecelle boğuşuyordu. Sen Elmo Kalesi'ne hücum eden askerlerin çadırın içine kadar akseden Allah Allah seslerini dinliyordu. Gözlerini çadırın kapısından ayırmıyordu. Canını teslim etmek için sanki bir haber bekliyordu. Öksüz kalacaklarını anlayarak boyunlarını bükmüş olan Levent Reisleri çadırın içine sıralanmışlardı. Göz pınarlarına dolan yaşlarını işlerine akıtıyorlar. Turgut Reis'in başı ucunda ağlamaklı bir sesle okunan Kur'an-ı Kerim'i dinliyorlardı. Bir ara çadırın kapısı açıldı. İçeri giren bir haberci bir haber getirdi. Sen Elmo kalesi düşmüştü. Turgut Reis sanki canını vermek için bu haberi bekliyormuş gibi yüzünde bir tebessüm belirdi. Günlerdir ihtilaç içinde kabarıp inen göğsü sükunete kavuştu. Dışarıdaki tekbir sadalarını duymak, gözlerini çadırın kapısından ayırmamak için kasmış olduğu başı rahatladı. Yana doğru kayarak yastığın üzerine düştü. Günlerden 23 Haziran, yıl 1565. Turgut Reis'in cenazesi kendi kadırgalarından birine nakledilerek gene kendi malı olan 5 kadırganın himayesinde Leventlerin hıçkıra hıçkıra sarsıla sarsıla ağlayışları arasında tehlil sesleriyle tekbir sesleriyle Akdeniz'in görmediği, göremeyeceği huşu veren ilahi bir manzarayla Fatih olduğu Trablusgarb'a getirildi. Kendi parasıyla yaptırıp ismini vermiş olduğu Turgut Paşa Camii'nin sahile yakın olan kısmındaki türbesine defnedildi. Tabiatta yetişen çok sayıda şifalı otlar var. Bu şifalı otlar modern tebabette de itibar görür. Farmakoloji derslerinde bunlardan bahsedilir. Birçok ilacın terkibinde bu bitkiler, bu nebatlar bulunmaktadır. Bunlardan bazısı çok zehirlidir. Bazısı dozunda kullanılmadığı zaman tehlikelidir. Bazısı da kolay kolay ilaç haline getirilemeyecek kadar çetrefil, karmaşık yapıdadır. Şifalı otların bir kısmı mahzurlu bilinir ve kullanımına dikkat edilir. Türkiye bu bakımdan çok zengin. 10 binin üstünde böyle bitki var tıpta kullanılan. Modern tıbbın, ilaçların bu denli inkişaf etmiş olmasına rağmen dünya nüfusunun ekseriyeti bu bitkilerle, bitkilerden yapılmış ilaçlarla tedavi olmaktadır. Tabii şimdi bunlardan elde edilen maddelerin sentetikleri de yapılıyor. Bu daha kolay, daha ucuz. Ancak tabii natureli kadar insanlarda itimat hasıl etmiyor. Bir insan için burnunun dibindeki otu kullanmak, eczaneye gitmekten, doktora gitmekten daha kolaydır. Onun için uzun zamandır bu otlar tercih ediliyor. Ama şimdiki şehirlerde artık bu otu bilen, bırakın bulmak, bunu bilen bile mevcut değil. Değerli dinleyiciler, Osmanlılar zamanında tedavi edici bitkileri toplarlar, bunlardan macun yaparlardı. Bu macunlar bugünkü ilaçlar gibidir. Muhafazası kolaydır, bulunması kolaydır. Bunu yapan esnaf vardı. Evliya Çelebi İstanbul'da 200 tane macuncu dükkanı vardı diyor. Ve bu işte uğraşan 500 kişi vardı diyor. Tabii Osmanlı Devleti'nde tıp ileriydi. Bir kere her büyük medresede bir Darüşşifa hastane bulunuyordu. Darüşşifa aynı zamanda tıp fakültesi demektir. Malumunuz tıp tahsili tatbiki olarak yapılan bir tahsildir. Burada doktorlar yetiştiriliyordu usta çırak münasebeti çerçevesinde. Osmanlılar'da çok sayıda doktor bulunuyor. Tabip, cerrah ve kehhal üçe ayrılır bunlar umumiyetle. Tabip bildiğimiz tabiplerdir. Cerrah ameliyat yapanlardır. Kehhal ise göz hekimidir. Göz hekimleri nedense diğerlerinden hep ayrı mütalaa edilmiştir. Bunlardan başka fıtıkçı, sınıkçı, kırıkçı, berber, tımarcı gibi meslek erbabı da kendi ihtisasları çerçevesinde sağlık hizmeti vermektedir. Tabii hastaya İlaç hazırlayıp vermek aslında doktorun işidir ama yine de doktor hastalığı teşhis edip ilacı yazar, hastaların ihtiyacı olan ilaçları hazırlayıp satan başkalarıdır. Başka meslekler vardır. Eskiden bunları attarlar yapardı. Attar, ıtır satan, koku satan demektir ama işte bu şifalı otları, ilaç yapılan otları da, baharatları da onlar satarlardı. Zamanla bu gibi ilaçları yapan ispençiler derler onlara. Bunlar bugünkü eczacılar gibi faaliyet gösterirlerdi. Tabii macuncular, şerbetçiler, tutuyacılar, çiçek yağı, çiçek suyu hazırlayıp satanlar da aynı şekilde. Tabip hem hastayı muayene eder, hem hastalığı teşhis eder, hem de onu tedavi etmek için ilaç verir. Sultan 3. Ahmet zamanında bir nizamname yapılmış da bu hususta tabip Allah'ın kulları olan bütün insanlara deva aramak ve hizmet etmek için tıp ilminin çerçevesi içinde tıbbi kaidelere uygun olarak kazanılmış ehliyetle hastalara bakmak ve tedavi için ilaç vermekle vazifelidir diyor. Tabii tabip eğer ehil değilse, işini tıbbi kaidelere uygun yapmıyorsa sahte tabiptir. Sahte tabipler için ağır müeyyideler ihtiva eden nizamnameler vardır. Zararlı ilaç hazırlayanlar için de böyledir. Sultan II. Selim zamanında tabiplerden, cerrahlardan ve kehallerden para kazanmak için hastaları zehirleyen, onların ölümüne, sakat kalmalarına sebep olan tıp ilmine uymayan ilaçlar ve müsiller verenlere cezalar öngörülmüştür. Nitekim Sultan II. Selim zamanında Manisa Kadısı'na bir hüküm gönderilmiş. biz tabibiz diyerek bazı hastalara aykırı ilaçlar verip de kimisini helak eden, kimisini helak olma raddesine getirenlere ceza verilmesi, bunların iyi kontrol edilerek birbirlerinden ayrılması isteniyordu. İşte demek ki değerli dinleyiciler, tedavi, teşhis ve ilaç hepsi birbirinin aynısı. Aynı işi yapıyor tabip. Hem ilaç veriyor, hem teşhis ediyor, hem böylece tedavi ediyor. Bir yerde bir tabip faaliyet gösterecekse, o tabibin bir kere Darüşşifa'da yetişmesi icap eder. Darüşşifa'da resmen tayin edilmiş tabipler vazife yapmaktadır. Eğer orada Darüşşifa yoksa, orada askeri teşkilatı mutlaka bir tabibi vardır. O, şikayet edilen bir tabip varsa onu imtihan eder. Bu imtihanlar sahte tabiplerle, şarlatan tabiplerle hakiki tabipleri birbirinden ayırırlardı. Nitekim Sultan II. Selim zamanında hekim başına bir ferman gönderilmiş. Tabipleri imtihan etmek için görevlendirilmiş. Tabipleri kendin görüp sanatlarında imtihan et. Hallerine göre kadir oldukları kimselere ilaç versinler diyor. Demek ki Osmanlılar'da doktorların sahtecilikten ayrılması zamanında bir takım imtihanların yapıldığı, sahte doktorlarla hakiki doktorların birbirinden ayrılması için tedbirler alındığını görüyoruz. Değerli dinleyiciler, vaktiyle ilaçla uğraşan mesleklerin başında aktarlar geliyor. Eski tabirle attar. Attar ıtır satan demektir. Fakat dil söylenişi bakımından aktara dönüşmüş. Aktarlar günümüzde kokudan ziyade ot ve baharat satan mağazalardır. İşte bu otlar, kökler, madeni maddeler, efendim baharatlar aktarlar tarafından ilaç ham maddesi olarak satılırdı. Aktarlar bunları tanır ve satarlardı. Tabii onların ilaç hazırlamaları ve hastaya vermeleri gibi bir salahiyetleri yoktu. Bu işi tabip yapardı. Ama zaman zaman aktarlar bunu da yaparlardı. Esas işleri ilaç ham maddesi satmaktı. Yani onların esas müşterisi tabiplerdi. Ancak bu ilaç ham maddeleri aynı zamanda ilaç olarak da kullanılırdı. Aktarların da kontrolüne dair nizamlar yapılmıştır Osmanlılar zamanında. Ne kadara satacakları, kaç liraya alacakları, ne kadar nasıl verecekleri, bunları uzun uzun bu nizamnameler kaideye bağlamıştır. İşte karabiberin okkası ne kadar satacak, kızıl boya, kara boya, şap, kimyon, şekerin ne kadarını ne kadara satacak. Bundan başka mesela şeker satarken teraziye 3 kat kağıttan fazla kağıt koymayacaklar. Kelle şeker diye toz şeker vermeyecekler. Efendim, bunlar da hep nizamnamede geçiyor. Aktarları gözleyin diyor Yavuz Sultan Selim zamanında. Safranları yağlı olmasın diye hüküm var. Aktarlar tıbbi bitkilerden ziyade, çünkü onlar çok az alındığı için çok askerleri var. Zaten pahalıdır bunlar. Daha ziyade şeker ve kahveden kar ederlerdi. Ve kahve ve şeker satarlardı. Hatta birbirleriyle anlaşıp zaman zaman kahve ve şekerde inhisara, tekelleşmeye gittikleri olmuş. Bundan dolayı da bir takım tartışma mevzusu teşkil etmiştir. Günümüzde de aktarların kahve ve şeker sattıkları görülmektedir. Thank you. Muayeneciler Osmanlılarda en mühim ilaç satıcılardan bir kısmı da macunculardı. Macunlar mühim ilaçlardır. Bunlar tedavi edici bitkilerin alınmasını kolay hale getiriyor. Saklanması da kolay. İçine tatlı, güzel kokulu şeyler katıyorlar. Böylece acı bitkileri almak kolay oluyor. Aynı bugünkü hapların karşılığıdır. Biraz evvel arz ettiğimiz gibi İstanbul'da 200 tane macuncu dükkanı vardı. Evliya Çelebi zamanındaki 17. asırdır 500 kişi çalışıyor. Macunlar müstahzar haline gelmiş, tesiri belli, halkın çok kullandığı macunlardır. Bunlar hususi olarak hazırlanır ve satılır. Mesela beladır macunu vardır. Felç geçirmiş, inmeye uğramış, bir yeri tutulmuş olanlar çok kullanırlar. Bunlar akır karka, çörek otu, fülfül, eğir, kasnı, hardal, defne yemişi gibi otlardan balla kaynatılarak hazırlanır. Feylesoflar macunu vardır mesela. İştah açar, balgam keser, diş diplerini kuvvetlendirir, sindirime, hazma yardım eden bir macundur. Çok satılır bu da. Zencefilden, tarçından, ziravent, salep, köknar, efendim, raziyane, yani rezene, Hindistan cevizi, kızıl üzüm gibi bitkileri döverler, elerler. Ağırlığının iki misli balla macun haline getirirler. Bu şekilde yapılır. Tabii macunların kendine has her birinin hususiyeti var. Kuvve-i bahiyeyi arttırıcı, erkeklik gücünü arttırıcı macunlar da hazırlanır ve satılır. Macunlar ufak kavanozlarda veya küçük tabaklarda satılır. Efendim, şerbetler de bir zamanın ilaçlarıydı. Her ne kadar şerbet deyince insanlara şöyle insanı serinleten lezzetli içecekler geliyorsa da şerbetçiler ilaç olarak şerbetler hazırlarlardı. Bunu talep edenlere satarlardı. Bunların dükkanları Bayazıt'taydı daha ziyade. Mevsimine göre şerbetler hazırlarlardı ama bunlar ilaç şerbetleriydi. En çok mesela gül şerbeti satılırdı. Ateşlenmeden meydana gelen harareti, susuzluğu azaltmaya yarardı. Mide hararetini yok ederdi. Onun için çok satılırdı. Demirhindi şerbeti de çok satılırdı. Mısır'dan, Hindistan'dan getirilir demirhindi meyvesi. Bunun şurubu harareti teskin eder. Susuzluğu keser, bilhassa sıtmalıları çok rahatlatırdı. Onun için çok satılırdı. Sıcaktan hasıl olan çarpıntıyı giderir. Safradan neşet eden kusmayı mani olur. Ferahlatıcıdır. Onun için hanımlar demir hindi şerbetini çok talep ederlerdi. Değerli dinleyiciler, bir de tiryaklar vardı. Osmanlı tabipleri hastalığı tedavi ederken öncelikle hastalığı bedenin kendi silahlarıyla, kendi muafiyet mekanizmasını, savunma mekanizmasını kullanarak tedavi etmeye çalışırdı. Bunun için de vücudun immün sistemini, muafiyet sistemini harekete geçirmek, kuvvetlendirmek için birçok ilaçlar hazırlamışlardı. İşte bu ilaçların başında tiryak gelirdi. Hastalanmadan evvel veya hastalandıktan sonra vücudun mukavemetini arttırmak veya akrep yılan sokması gibi zehirlenmelerde bu tiryaklar birebirdi. Onun için Osmanlı tebabetinde tiryaka çok ehemmiyet verilirdi. Tabiplerin bizzat kendi hazırladıkları, muayyen formüle göre hazırladıkları tiryaklar çok yüksek fiyatlarla satılırdı. Çeşit çeşit tiryaklar vardır ki bunlardan en meşhuru mesir macunudur. Adı macun olmakla beraber bir tiryaktır. Bilhassa baharda alınması tavsiye edilir. Bu içine konulan maddeler yaz hararetiyle eriyip yayılmadan önce vücudu muafiyet sistemini, mukavemetini yani immün sistemini güçlendirir. Tiryak-ı Faruk meşhurdur. Bu da tedavisi zor olan hastalıklarda kullanılır. Hem de zehirli yılan ve böcek sokmalarına yarar. Bu Tiryak-ı Faruk'un formülünde yılan etinin ve yılandan alınan zehrin de yer aldığı 40'tan fazla müessir madde vardır. Tıp kitaplarında bu tiryak-ı faruğun içine giren maddelerin dozu, hazırlanışı anlatılır. Çok itina edilmesi, dozuna çok riayet edilmesi icap eder. Tiryak-ı faruk hazırlandıktan 6 ay sonra kullanılmaya başlanır. Ve ne kadar çok beklerse o kadar çok kıymetlenir. Bu tiryak-ı faruğu hazırlamak çok zor. Malzemesi de pahalı olduğu için herkes kolay kolay elde edemezdi. Bundan dolayı daha az maddeden hazırlanan terkipler daha çok kullanılırdı. Bunlara da tiryak-ı semaniye veya tiryak-ı erba denirdi ki o da vücudun mukavemetini artırır ve zehirlenmelerde etkilidir. Dört madde konur. Onun için tiryak-ı erba denir. Defne tohumu, centiyane, mür ve ziravent. Bunlar dövülür, elekten geçirilir. Kefi alınmış balla karıştırılır ve olur tiryak-ı erba. Tiryak-ı faruğun yerini tutar. Başka tiryaklar da vardır. Berş tiryakları vardır. Hastalıktan korur. Tedavi edicidir. Bunun içine esas madde olarak afyon konur. Bazen fülfül, safran, akırkaha, ferfiyun gibi maddeler konur. Bazen 20'den fazla madde hazırlanır. Tiryak-ı tin diye bir de talep edilen bir tiryak vardı ki o da zehirlenmelerde birebir idi. Değerli dinleyiciler, dedik ya Osmanlı tebabetinde tabipler ayrı, cerrahlar ayrı, kehhaller yani göz hekimleri ayrı. İşte göz hastalıklarında kullanılan ilaçlardan birisi de tutyadır. Göz hastalıklarında kullanılır. Bunu yapanlara tutyacı denir. Göz ilaçları hazırlarlar, satarlar bu tutyacılar. Bu gözü korur, görmeyi arttırıcıdır. Bir takım göz hastalıklarına mani olur. Sürme şeklinde hazırlanır. Korut tutyası, çiçek tutyası diye bilinen tutyalar çok aranan tutyalardandı. Bilhassa hazırlanan sürmeler, tutyalar kutular içinde bu tutyacılar tarafından satılırdı. Değerli dinleyiciler, tarihe mal olmuş bir çok dava vardır. Adli vaka vardır. Bunlardan bir tanesi de Fransa'da cereyan eden Dreyfus davasıdır. Geçen asırda, 19. asrın başlarında, 18. asrın sonlarında dünyada çok konuşulan, sadece Fransa'da değil, dünyada Avrupa'da çok konuşulan bir davaydı bu Dreyfus davası. Ve çok yazışmalara, çizişmelere vesile oldu. Bu davanın karışıklığı ve gürültülüğü bir tarafa, davanın konusu Alfred Dreyfus isminde bir topçu yüzbaşısı. Fransız ordusundaki bir topçu yüzbaşısı. 1859 yılında doğmuş. Fransa'nın Mulhouse şehrinde doğmuş. Yahudi asıllı. Davanın can alıcı noktası Alfred Dreyfus'un Musevi asıllı, Yahudi asıllı olmasıdır. Dava 1894'ten 1906'ya kadar fasılalı bir şekilde görülmüş ve davanın safahatı esnasında pek çok hadiseler çıkmıştır. 1894 yılında bir takım askeri vesikaları ecnebi bir ajana ihbar etmek maksadıyla bir mektup kaleme alınmış. Bu mektup daima Bordereau adıyla zikredilmiştir dava müddetince. Dreyfus işte bu mektubu yazmış olmakla itham edilmiştir. Ve askeri mahkeme kendisini muhakeme etmiş ve gizli bir celsede Dreyfus mahkum olmuştur. Dreyfus'un askerlikten tard edilmesine ve sürgüne gönderilmesine karar verilmiştir. Bir Fransız sömürgesi olan Şeytan Adası'nda. Değerli dinleyiciler, Yüzbaşı Dreyfus Şeytan Adası'nda sürgün cezasını çekmekteyken kardeşi Mathieu Dreyfus ve Yarbay Picard'la anlaşan Ayan, yani Senato, Fransız Senatosu azası Şöler Kestner davanın tekrar tetkik edilmesi için müracaatta bulundu. İade-i muhakeme talebinde bulundu. Üçü de Bordereau'yu yazanın Alfred Dreyfus değil, binbaşı Esterhazy olduğunu iddia ediyorlardı. Yeniden bir mahkeme kuruldu. Muhakeme yenilendi ve binbaşı bu askeri mahkeme tarafından beraat ettirildi. Yani binbaşı Esterhazy mahkemeden beraat kararı aldı. Zamanın meşhur muharirlerinden, romancı, naturalist akımın temsilcilerinden Emil Zola, mahkemeyi yukarıdan aldığı bir emirle hareket etmekle suçladı ve böylece binbaşıyı beraat ettirmekle itham etti. Bunun üzerine meşhur romancı Emil Zola da ağır ceza mahkemesine sevk edildi. Bir yıl hapse 3000 frank para cezasına mahkum edildi. İlk davada suçlanan Dreyfus'un aleyhinde şahadette bulunan Yarbay Henry, Dreyfus'un bir vatan haini olduğunu ispat eder tarzda yazılmış olan vesikanın, ki bu Başkan Cavaignac tarafından 7 Temmuz 1898'de mecliste alenen okunmuştur. Bu vesikanın haddizatında Kasım 1896'da bizzat kendisi tarafından yazılmış olduğunu itiraf etti. Brisson'un kurduğu hükümet davanın tekrar tetkik edilmesine müsaade etti. Bunun üzerine Dreyfus tekrar Rennes Askeri Mahkemesi'nin huzuruna çıktı. Tekrar mahkum edildi. Fakat zamanın Cumhurbaşkanı cezasını affetti. 1902 yılında yeni delillere istinad ettirilen ikinci bir tetkik talebinde bulunuldu. Cour de Cassation, yani Fransız Temiz Mahkemesi'nin ceza dairesi tarafından yapılan uzun bir araştırma neticesinde mahkeme Dreyfus'un aleyhindeki delillerin ademi mevcudiyetine, yani olmadığına ve kendisinin yanlışlıkla ve haksız olarak mahkum edildiğine karar vererek mahkumiyeti ortadan kaldırdı. Dava Fransa'nın dahili siyasetine hakim oldu. Dini ihtirasları körükledi. Eski partilerin hudutlarını yıktı ve memleketi iki kısma ayırdı. Yıllarca devam etti ve işte bu şekilde 10 sene süren bir şekilde sona erdi. Sonradan Alfred Dreyfus tekrar Fransız ordusuna alındı. Yarbaylığa kadar terfi etti ve 1935 senesinde Paris'te vefat etti. Zamanın meşhur avukatlarından Akademi Fransız azasından Maurice Garçon diyor ki, zamanın savunma bakanı General Mercier, bu sözü geçen Bordereau'yu yani Alfred Dreyfus'un yazdığı iddia edilen ve gizli sırları ihbar eden yazıyı Cumhurbaşkanı Casimir Perier'e göndererek Dreyfus'un tevkifine karar vermişti. Binbaşı de Paty de Clam'ın karşısına çıkarılan Dreyfus'a Bordereau'nun metni dikte ettirildi. De Paty de Clam birdenbire yazdırmayı yarıda kesti, titriyorsunuz dedi. Evet dedi Dreyfus, parmaklarımın ucu soğuktan sızlıyor. Dikkat edin dedi, işin şakası yok. Binbaşı bunun üzerine Dreyfus'u vatana ihanet cürmüyle itham etti. Başkaca hiçbir izahat vermeksizin yüzbaşıyı tevkif ettirdi. Dreyfus Şerşmidi hapishanesine gönderildi. Dava vekili olarak Dömanj'ı seçen Alfred Dreyfus 19 Aralık 1894 günü Albay Morel'in başkanlığında kurulan ilk askeri mahkeme huzuruna çıkarıldı. Müdafaa makamının itirazlarına rağmen, avukatın itirazlarına rağmen mahkeme gizli celsede cereyan etti. Mahkeme heyetinin gerisinde Savunma Bakanlığı tarafından gönderilen Binbaşı Picard ve polis umum müdürü Louis Lepin bulunuyordu. Bu sonuncu zat hatıratında mahkeme hakkında şunları anlatıyor. Bir hadisenin emniyeti hakkında neticesine göre hüküm yürütenler ilk Dreyfus davasının fevkalade alaka ve merak uyandırdığı vehmine kapılabilirler. Bunda yanıldıklarını söyleyebilirim. Ben bizzat mahkeme salonundaydım. Muhakeme uzun müddet sıkıcı bir hava içinde cereyan etti. Dikkati çeken yegane hadise Binbaşı Hani'nin şahitliği oldu. Yepyeni bir elbise giymişti. Üzerinde birçok madalyalar vardı. O halde hakimlere doğru ilerledi. Şahitliğinden aklında yalnız tek bir cümle kaldı. Zanlıyı işaret ederek mücrim odur, biliyorum, yemin ederim diye haykırdı. General Mercier'in emri üzerine De Paty de Clam'ın hazırladığı raporda gizli vesikaların mevcudiyeti bildiriliyordu ve bu vesikaların Alfred Dreyfus davasıyla alakalı olduğu açıklanıyordu. Bu vesikalar arasında Alman askeri ateşesi Schwarzkopf'in İtalyan meslektaşı Panizzardi'ye gönderdiği bir mektup da vardı. Aziz dostum, hareketimden önce sizi göremediğime üzüldüm. Zaten 8 güne kadar dönmüş olacağım. Bu mektupla birlikte şu sefil D'nin sizin namınıza bana tevdi ettiği 12 planı da tarafınıza gönderiyorum. Hakikatte bu vesika 1892 veya 1893 tarihine aitti. Şu sefil D ise iddia edildiği gibi Dreyfus değil, harita dairesinde çalışan Dubu adındaki bir adamdı. Delillerin çürüklüğüne rağmen 5 Ocak 1895 tarihinde Harbiye Mektebi'nde yapılan bir merasimde Dreyfus apoletleri sökülmek ve kılıcı kırılmak suretiyle ordudan tard edildi. Bu merasimden sonra halkın yuhaları arasından geçen Dreyfus, avazı çıktığı kadar ben masumum yaşasın Fransa diye bağırdı. Ve işte Şubat 1895'te arz ettiğimiz gibi şeytan adasına nefyedildi. Bu vakadan bir yıl sonra istihbarat bürosunun başına geçen binbaşı Picard, Mart 1896'da General Bouvardeuf'le mutabık kalarak Dreyfus meselesini tekrar incelemeye başladı. Bu sıralarda küçük telgraf diye zikredilen bir mektup ele geçti. Küçük bir tahkikat, Bordereau'daki yazının bu mektuptakinin aynı olduğunu meydana çıkardı. Fakat birkaç küçük rütbeli şahıs müstesna, kimse asıl suçlunun ortaya çıkmasına, Dreyfus'un masumiyetinin açıklanmasına yanaşmıyordu. Memlekette müthiş bir Yahudi aleyhtarlığı hüküm sürüyordu. 1896'da mahkumun kardeşi Matthew Dreyfus, ki bunların her ikisi de Katolik olmuşlar, Yahudi dininden çıkmışlardı. Buna rağmen düşmanlık had safhadaydı. İşte kardeşi Matthew Dreyfus birçok yeni delilleri bir araya toplayarak adli bir yanlışlık, Dreyfus meselesini aydınlatan hakikat ismi altında 24 sayfalık bir kitapçık neşretti. Orada yüzbaşı Dreyfus bir masumdur, mahkumiyeti gayrimeşrudur. Davanın tekrar tetkikini istiyorum diyordu. 1894 ve 1896 yıllarında Yarbay Henry, Alman ve İtalyan ateşeleriyle muharebede bulunmuştu. Bu zat aynı zamanda aslında Alman olan Esterhazy'nin de yakın arkadaşıydı. Bütün şüphelerin Esterhazy'nin üzerinde toplanmaya başladığı vakit bir kadın imzası kullanarak ve bozuk bir imla ile Henry, Esterhazy'yi vaziyetten haberdar etti. Müteyakkız davranmasını tembih etti. 10 Ocak 1898'de Esterhazy zanlı olarak mahkeme huzuruna çıktı. Fakat Dreyfus'un avukatlarının bütün gayretlerine rağmen mahkeme heyeti Esterhazy'yi masum ilan etti. Bu şekilde beraat eden Esterhazy'ye halk büyük tezahürat yaptı. Sokaklarda herkes yaşasın ordu, yaşasın binbaşı Esterhazy diye haykırıyordu. Resmen Dreyfus'un lehinde çalışan Yarbay Picard ve bu meselede en şiddetli taarruzu, en şiddetli bir lisanla ifade eden "İtham ediyorum" başlıklı yazısıyla Dreyfus taraftarı Emil Zola hapse ve para cezasına mahkum edildiler. Fakat 1898 yılında sahte vesikaları tanzim edenin Henry olduğu meydana çıktı. Müdafasını yaparken ordunun yüksek menfaati ve şerefini göz önünde tutarak bu tarzda hareket ettiğini söyledi. Valerian Dağı'ndaki kaleye götürüldü. Usturası yanındaydı, yalnız kalınca bu aletle intihar etti. Bunun üzerine Fransa ikiye ayrıldı. Bir kısmı Dreyfus'un lehinde, diğeri aleyhindeydi. Davanın yeniden ele alınması isteniyordu. 29 Mayıs 1899'da Yargıtay Başkanı, yani Temiz Mahkemesi Başkanı bu mesele hakkında bir rapor hazırladı. O raporda, efendiler, etraflı bir incelemeden sonra Bordura denilen vesikanın Dreyfus tarafından değil, Esterhazy tarafından yazıldığına kanaat getirdim dedi. Şeytan Adası'na bir telgraf çekildi. Yüzbaşı Dreyfus'a derhal haber veriniz. Karar mucibince Yüzbaşı Dreyfus'un sürgün cezası kaldırılmıştır. Kendisine sadece sanık muamelesi yapılacaktır. Rütbesi iade edilmiştir. Tekrar üniformasını giyebilir. Şeytan Adası'ndan alınarak Fransa'ya getirilen Dreyfus, 7 Ağustos 1899'da Rennes Askeri Mahkemesi huzuruna çıktı. Çok hararetli celselerden sonra Dreyfus 2'ye karşı 5 re ile 10 yıl hapse mahkum oldu. Tabi yeniden ordudan tard edildi. Bütün gayretler boşa çıkmıştı. Bu tarihten 10 gün sonra Cumhurbaşkanı Lübe Dreyfus'un bütün cezalarını affetti. Hürriyetine ve cemiyetteki mevkiine tekrar kavuşan Dreyfus yine de tam manasıyla temize çıkmış sayılmazdı. Herkes kendisine şüpheyle bakıyordu. Bu meşhur dava 1903 ve 1904 yıllarında tekrar ve tekrar ele alındı. Nihayet 1906 yılında iş meclisi aksetti. Orada 32 re'ye karşı 442 re ile Dreyfus'un masumiyeti resmen ilan edildi. Süvari bölük komutanlığına terfi ettirilen Dreyfus, 20 Temmuz 1906'da Lejyon Dönör nişanıyla taltif edildi. 1 Aralık yalancı şahit sıfatıyla hapse atılmış olup Esterhazy'yi İlk defa olarak bakanlığa ihbar eden Yarbay Picard da general rütbesiyle tekrar orduya iltihak etti. Değerli dinleyiciler, Dreyfus davası mahkemelere siyasi kanaatlerin, ideolojilerin ne kadar aksettiğini gösteren tarihi bir dava olarak tarihe geçti ve adliye tarihinde sonu müspet neticelenmiş kara bir leke olarak tanındı. Evet değerli dinleyiciler, bu haftalık da bu kadar. Haftaya bir başka Çınaraltı programında radyonuz TGRT FM'de buluşuncaya dek hoşça kalın.
Çınaraltı.